Ayrım 19. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 232. Bizde millilik de bambaşka şekillere sokulduğu için insanlar kafa karışıklığı yaşıyor. Sanki millilik korkulacak bir şey gibi algılanıyor. Tabii fikir tarihimizde iki felsefe karşılaştı. Ziya Gökalp ve batılılaşma taraftarları diyorlar ki milli adetlerimizi muhafaza edeceğiz. Bu milletin ruhudur. Milli varlık bağımsızlığın temelidir. Ama Batı'nın teknolojisini, ilmini alacağız. Atatürk'ün felsefesi ise şu: bu ikisi ayrı şeyler değildir. Bu yola gidersek batılılaşamayız. Sofya'da bir sene Fethi Okyar'ın yanında ateşi olarak bulunduğunda Bulgar batılılaşmasından çok etkilendi. Bulgar medeni Avrupalı, biz hala poturla, çarıkla geziyoruz. Tüm sembolleriyle batılılaşacağız diyor ata. Siz Ziya Gökalp'ten yana mıydınız? Türk İslam tezini yapanlar Ziya Gökalp gibi düşünüyorlar. Ben de ona ne buna eğilim gösteririm. Tabii Türk öz kültüründe taklitçi olmamalı. Gülünç durumlara düşmemeli. Türk İslam sentezcileri Ziya Gökalp'i doğru tam anlayıp uyguladı mı sizce? Onu takip ediyorlar. Yani örf ve adetlerimizi, tarihten gelen geleneklerimizi, İslam'ı, Avrupalıyı taklit ederek çiğneyemeyiz. Bir tarafa atamayız diyorlar. Bayramlarda eskiden muhakkak gidip büyüklerimizin elini öperdik. Bu şimdi bir gerilik sayılıyor. Tanıdıklar birbirlerini ziyaret eder, eski düşmanlıklar unutulur, sıcak bir hava. Şimdi ne yapıyoruz? İsviçre'ye, Paris'e, Antalya'ya kaçıyoruz. Çocuklarımıza pasta etrafında iyi ki doğdun diye Amerikan adetini taklit ettiğimizi gören Amerikalı önünde gülünç duruma düşüyoruz. Hocam iyi ki doğdun dense iyi, happy birthday diye şarkı söyleyip kutluyorlar. Bu bir nevi kültürsüzlük, şahsiyetsizlik. Sosyolojide bir milletin şahsiyeti onu o yapan bir takım adetler yumağıdır. Şimdi Amerikalı görüyor, Türk müsün, Amerikalı mısın ayırt edemiyor. Benliğimizi kaybediyoruz. Bir de küreselleşme çıktı şimdi. Küreselleşme kültürlerin farklılıklarının kalkmasıymış gibi. Huntington buna hücum ediyor biliyorsunuz. Yani kültürler kendilerini muhafaza etmeli ve batılılaşma bir gaye olamaz diyor. O zaman ya bağımlı oluyorsunuz yahut gülünç duruma düşüyorsunuz. New York'ta konferansta Kemal Karpat da vardı. Ne zaman tanıştınız Kemal Karpat'la? Karpat'ı nasıl tanıdım? Karpat aslen Dobrucalı'dır. Baba Dağı'nda doğmuştur. Baba Dağı? Baba Dağı Rumeli'deki en eski Türk yerleşmesidir. 1260'larda. Oraya Anadolu'dan Baba Saltuk 40 kadar Türkmen obası ile gidiyor. Baba Dağı kasabasını kuruyor. Müslüman olan Altın Ordu emiri Nogay onu himayesi altına alıyor. 1260'larda Osmanlılar yok daha. Türbesi hala oradadır. Romanya ziyaretimde türbesini gördüm. Yıkılmış, perişan bir durumdaydı. Avrupa'ya ilk ayak basan derviş Türktür. Baba Saltuk bir şehir kurmuş orada. Kemal Karpat üniversite tahsilini Türkiye'de yapıyor. Hukuk tahsil ediyor. Sonra SBF'de bir aralık hoca. Dış Türklerden bazıları iyi intibak ediyorlar. Bazıları intibak edemiyorlar. Muhitte uyuşamıyor. Karpat sonra idari hukuku üzerinde ihtisas yapmak üzere Amerika'ya gitti. Orada üniversite bitirdi. Ve en sonunda idari hukukunu bıraktı. Türk tarihi hocası olarak Madison'a, Wisconsin Üniversitesi'ne gitti. Karpat, Wisconsin'de tarih bölümünde Türk araştırma merkezini kurdu. International Journal of Turkish Studies adıyla bir dergi çıkardı. Onu enerjik, geniş bilgili, vatansever bir Türk bilgini olarak tanıyorum. 19. yüzyıl Osmanlı tarihi, yenileşme, modernleşme, nüfus sorunları üzerine ihtisası var. Türkiye'de de şöhret yaptı. Onun hayatını da yazmak lazım. Dışarıdan gelen her Türk buraya intibak edemiyor. Fakat Karpat Türklüğü Amerika'da temsil ediyor. Hocam, Balkanlar sizin hep ilgi alanınız oldu. Bu ilgi nereden doğdu? Balkan milletleri arasında kendilerini Roman kültürüne, Roman dili konuşan Fransız, İspanyol, İtalyan kültürlerine en yakın hisseden millet Romanya'dır. Dilleri Roman dilidir ve Fransızca ile akrabadır. Romanya'da, Bükreş'te en eski arkeolojik devirlerde bugüne kadar Balkan araştırmaları için bir merkez, Association International des Etudes du Sud-Est Européen, AIESEE, Güneydoğu Avrupa Tetkikleri Uluslararası Kurumu kuruldu. Başında da bir arkeolog Profesör Irina Kondracci var. Siz de bu derneğin üyesisiniz. Evet, ilk kuruluşta Faik Reşat Bey temsil etti. Sonra TTK üyesi olarak bana intikal etti. Dil bilen birisinin gitmesi gerektiğinden beni delege olarak gönderdiler. Uzun zaman bu kuruluşla temas halinde oldum. Türkiye'yi temsilen toplantılarına gittim. Bu yüzden Balkanları çok iyi tanıyorsunuz. İlk toplantı kaç yılındaydı, hatırlıyor musunuz? İlk toplantı 1966 Ağustos'unda Sofya'daydı. TTK adına Ömer Lütfi Barkan, Bekir Sıtkı Baykal, Halil Demircioğlu, Hamit Koşay, Sabri Esay Siyavuşgil, Hasan Eren, Orhan Acı Payamlı, Cengiz Orhonlu, Şerif Başdağ vardı. Ayrıca her 5 senede bir Balkan Etütleri bir kongre tertip ediyor. Her memleketten üyeler gelebiliyor. İlk girişim Rumenler'de olduğu için Rumenler ağır basıyor tabii. Tanınmış Bizantinist D.A. Zaktinos uzun yıllar başkandı. Türk etütleri biraz hafife alınıyordu. Daha çok Balkanlılık, Hristiyanlık öne çıkıyor. Kondracci çok becerikli bir insan. UNESCO'nun devamlı desteğini alıyor. Para temin ediyor. Bu derneğin 1971-74 yılları arasında başkanı oldum. Her Balkan memleketinden birisinin münavebeti başkanlık yapması kuraldı. Bu dernek sayesinde birçok Balkan memleketi gördünüz. Bu merkezin idare toplantıları her defasında bir Balkan memleketinde toplandığı için bütün Balkanları gezdim. Dernekte dediğim gibi Balkan kültürü, Balkan medeniyeti ön planda belirtildiğinden Türk etkisini mümkün mertebe azaltma temayülü de vardı. Ben de aksine Osmanlı devrinin bugünkü Balkan milletlerinin yaşamı, karakteri üzerindeki kuvvetli etkisi üzerinde duruyorum. Bu çerçevede arşivlerimizde önemli bir keşif yaptım. Bu Balkan tarihçilerinin görüşlerini temelinden değiştirdi diyebilirim. Neydi bu keşif? Osmanlılar Balkanları fethettiği zaman yerli aristokrasiyi, sipahi sınıfını kendi timar sipahi sistemi içine mal etmiş. Evvelce anlattım. Mesela Osmanlı Sırbistan'a, Arnavutluk'a, Bulgaristan'a gittiği zaman diyelim 20-30 köyü olan bir soylu asker var. Osmanlı 30 köyün 20'sini elinde bırakmış. Fakat kendisini timar zeamet sahibi olarak kaydetmiş defterlere. Başlangıçta dinini değiştirmesini de istememiş. Hristiyan kalmış. İstanbul'un fethinde Osmanlı ordusunda binlerce Hristiyan vardı böyle. Timur, Bayezid karşısına geldiği zaman sizin ordunuz kafir ordusu diyordu. Hristiyan, çok Osmanlı ordusunda. Balkan aristokrasisi orada. Bu surette Osmanlı, Balkanlarda yüksek sınıfı timar rejimine sokarak Osmanlılaştırmış ve Müslüman olma şartı koymamış. Osmanlı bir yeri aldığında orada ilk yaptığı şey ne oluyor? İlk yaptığı şey mesela Kıbrıs'ta 1571'de Magos'a düşüyor. 1572'de tahrir yapıyor. Yani istatistik defteri tutuyor. Bütün memleketi, köyleri, ahaliyi bir deftere kaydediyor. Bir komisyon gönderiyor. Geliri tespit ediyor. Bunu yaptıktan sonra gelirleri timar olarak askere dağıtıyor. Daha önceki yerli aristokrasi askeri sınıfı da kendi timar sistemini alıyor ve eski toprağını kısmen elinde bırakıyor. Mesela Arnavutluk'ta eski Hristiyan feodallerin %35'i Osmanlı timar sipahisi. Bu Osmanlı yayılışını, egemenliğini kolaylaştıran bir yöntem. Oradaki aristokrasi biliyor ki Osmanlı idaresi gelirse kendi toprağını kaybetmeyecek. Onun için Osmanlı'ya katılıyor. Bunu ilk siz mi ortaya çıkardınız? Bundan önce şu hipotez vardı. Türkler geldi, tüm eski aristokrasiyi ortadan kaldırdı. Türk sipahileri timar sahibi olarak köylünün başına kondu. Onun gelirini zorbalıkla istismar etti deniyordu. Genel Balkan literatüründe Türk hakimiyeti, Türk boyunduruğu devresi olarak geçer. Bizim belgelere dayanan araştırmalarımız da tam tersine yerli sınıfların sisteme intibak ettiği meydana çıktı. Bu çok önemli bir buluştu. Osmanlı İmparatorluğu bir Türk İslam hakimiyeti değil, Balkan yerli kültürüyle kaynaşma içindeydi. Balkanlı oluyor Osmanlı. Ve din meselesinde hiçbir taassup yok. Vesikalarda birkaç nesil timar sahiplerini Hristiyan olarak görüyoruz. Sonradan mı Müslüman oluyorlar? Sosyal bir olay olarak zamanla orduda Müslümanlarla savaşa gidip gelmek onları İslam'a ısındırıyor. Ordunun sahrada namazgahta namaz kıldıklarını görüyor. Zamanla Müslümanlaşıyorlar. Öyle ki Hristiyan timar zeamet sahipleri arasında sancak bey olanlar var. Müslüman oluyorlar ve padişahların çocuklarına lala bile oluyorlar. İdari sistemde çok yüksek makamlara kadar gelebiliyorlar. Vesikalara göre bunları Stefan Duşan'dan Osmanlı İmparatorluğu'na yazımda açıkladım. Fatih Devri üzerine tetkikler ve vesikalar. Ankara, TTK 1954. Stefan Duşan, Osmanlı'dan önce büyük bir Balkan İmparatorluğu kuran Sırp Kralı Stefan, bu makalede Duşan, zamanındaki soyluların Osmanlı hizmetine alındığını ve zamanla Osmanlılaştığını belgelerle ortaya koydum. Sırplar hemen tercüme ettiler. Daha sonra da akademi üyeliği verdiler. Bu gerçek tüm Balkan tarihçiliği tarafından benimsendi. Nasıl karşıladılar orada? İyi tabii. Osmanlı devrinde köle olarak girmedikleri, askeri sınıfta Osmanlı ile beraber oldukları ortaya çıkıyor. Osmanlı'nın yayılışında ikinci önemli faktör de Ortodoks Kilisesi'ni tutması. Gittiği her yerde Ortodoks Kilisesi'ne eski imtiyazlarını, topraklarını veriyor. Patrikliği, patrikliğe bağlı Ortodoks Hristiyan halkı himaye ediyor. Hristiyan rahip kendi köyünde ayinine gidiyor. Kilise mensupları memnun çünkü toprakları elinden alınmamış. Ortodoks Kilisesi'ni benimsemesi Osmanlı'nın Balkanlarda yayılması ve yüzyıllarca orada kalmasının ana sebebidir. Yayımladığım Arvanit defterinde Sureti Defteri Sancaki Arvanit Ankara TTK 1954 en yüksek ruhban sınıfına metropolitlere timar verilmiş. Bu suretle yerli kiliseyle, yerli halkla, köylüyle uzlaşma sağlanmış. O defterde her Arnavut köyünün nüfusunu, gelirini ve bazılarını tespit ettim. Bir Arnavut meslektaş, "Sen bütün Arnavut köylerinde meşhursun," dedi. Her Arnavut o defterden köyünü isimleriyle buluyor. Bir de İskender Bey'in hakiki hüviyeti ortaya çıktı. Balkanları gezdim. Balkan memleketleri arasında Sırbistan ve Arnavutluk özel bir yer tutuyor. Neden? Arşivdeki en eski defterler bu bölgelere ait. İskender Bey kimdir hocam? İskender Bey, Skanderbeg, sarayda yetişmiş, Müslüman olup Türk ismi almış bir Arnavut subaşısı. 1443'te Osmanlı-Macar Savaşı'ndan kaçıyor. Arnavutluğa geliyor. Babası Kuzey Arnavutluk'ta yerli Kastriota ailesinden. Osmanlılar İskender'i bir rehine olarak saraya alıyorlar. Ondan sonra babasının köylerinden bir kısmını alarak kendisini subaşı olarak gönderiyorlar oraya. Bütün hırsı babasının tüm köylerine sahip olmak. Köylerini ele geçirip isyan ediyor 1443'te. Asi Arnavut senyörlerinin başına geçiyor. Bugün Arnavut tarihinde Skanderbeg milli kahramandır. Arnavut yorumuna göre İskender Bey ilk defa Arnavutları bir millet olarak birleştiren liderdir. Tabii o zaman bir Arnavut milleti yok. Geçmişe ait bir durumu modern kavramlarla yorumlamak yanlış. İskender Bey kendi Kastriota ailesinin köylerini alınca isyan edip Hristiyanlığa dönüyor. Papalık ile temasa geçiyor. İtalyanlar Osmanlı'ya karşı onu destekleyip para ve asker gönderiyor. II. Murat ve Fatih onu itaat altına almak için birkaç kez Arnavutluğa sefer yapmak zorunda kaldılar. Avrupa ile Osmanlı'nın karşılaştığı bir bölge haline geldi Arnavutluk. Papa o zaman İskender Bey'e Hristiyanlığın kahramanı unvanını verdi. Halbuki mücadelesi kendi köylerini geri almak. Siz gerçek kimliğini gösterdiniz. Niçin isyan ettiğini ortaya koyduğum için milliyetçi Arnavutlar pek sevmezler beni. Bilkent Tarih bölümünde bir Arnavut talebem oldu. Dritan Egro. Burada yıllarca kaldı. Şimdi benim makalelerimi Arnavutça'ya tercüme ediyor. Arnavutluk'a 2-3 kere gittim. Fatih Arnavutları egemen altına almak için Elbasan, aslı İlbasan yani memleketi itaat altına sokan anlamına kalesini yapıp askerini oraya yerleştirdi. Oranın tavası meşhurdur. Meşhur Elbasan tavasını yerinde yediniz mi? Elbasan tavasını Arnavutlardan yerinde yiyelim diye oraya gittim ama Ramazan'dı, olmadı. Bütün lokantalar bizim Konya'da olduğu gibi kapalıydı ve Elbasan tavasını yiyemedim. Gülüyor. Arnavutların akademileri vardır. Çok önceden kurulmuştu. Bizde akademi yoktu o zaman. Ben de onu soracaktım. Ne yazık hocam. Ya. Balkan tarihçiliğinizin, ilginizin kökenini öğrendik. Balkanlar üzerine böylece çok makale yazdınız. Doğru. 1969 Sofya Kongresi'nde benden Osmanlı devrinde Balkanlar üzerine bir rapor istediler. Fransızca bir rapor sundum. L'Empire Ottoman. acts the premier congress international des etudes Balkanius et de sud est Europeans Sofia 1969. AİSEE üyesi olmam dolayısıyla Balkan tarihçisi oldum. Sırplar Osmanlı tarihçiliğinde nasıldır? Sırplar arasında Osmanlı tarihini arşiv belgelerinden araştıracak seviyede bilginler yetişmiştir. Bu uzmanlar arasında özellikle Doktor Dušanka Božanić'i anmalıyım. Türkçe iyi konuşurdu. Osmanlı belgelerini iyi okurdu. Birçok öğrenci yetiştirmiştir. Kendisiyle yıllar süren dostluğumuz oldu. Vaktiyle Tito'nun partizanlarıyla dağlarda Almanlara karşı savaşmış. Geçen yıl vefat etti. 1950'lerde Sırplar İstanbul'a bir heyet gönderdiler. Sırp tarihinin kaynaklarını Türk arşivlerinden anlamak için. O zaman Fuat Köprülü Dışişleri Bakanıydı. Onlara arşivi açtı. İstediğinizi gelin alın dedi. Binlerce mikrofilm aldılar. Saraybosna'yı iç savaştan sonra ziyaret ettiğimde bu değerli koleksiyonun Sırp ateşi altında yandığını söylediler. Hepsi 500 bin ruloymuş. İç savaştan önce de sonra da Müslümanların yaşadığı Saraybosna'ya da gittiniz tabi. Harap olmuş kenti görmek acı olmalı. Tabi Saraybosna'da kültür merkezi Gazi Hüsrev Bey Camii Kütüphanesidir. Bosnalı bilginler Hamit Hacı Begiç, Nedim Filipoviç, Hazim Şaboneviç, Avdo Suçeşka bu mikrofilmlerle değerli yayınlar yaptılar. Nedim Filipoviç, benim Dušan'dan Osmanlı İmparatorluğu'na makalemi Sırpça'ya çevirdi. İç savaştan sonra Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Bosna'yı ziyaretinde bir kez daha Bosna'ya gittim. İç savaşta Saraybosna harap olmuş. Kültür Bakanı bana yakınlık gösterdi. Cumhurbaşkanı İzzet Begoviç ile tanıştırdı. Begoviç savaştan önce bana Chicago'ya İslam üzerinde değerli eserini göndermişti. Osmanlı istilasından önce bir Bosna krallığı vardı. Bu ananelerini canlandırıyorlar şimdi. Krallığın armasını kullanıyorlar. Bosnalılar iyi Müslüman. Türkçe bilmiyorlar. Bir arabaya bindim. Arabacının adı Mehmet ama Türkçe konuşamaz. Farklı bir Müslümanlık anlayışları da var değil mi? Televizyonda çok sesli bir koroyu camide ilahi hisler söylerken dinlemişim. İyi Müslümandırlar. Chicago'dan öğrendim. Muzici baş müftü olarak buldum Saraybosna'da. Chicago'da Bosnalı Müslümanlara imamlık yapıyor. Saraybosna'da eski çarşıyı çok iyi muhafaza ediyorlar. Mostar'dan da öyle. Peki Sırplar neden bize düşmandır hocam? Neye dayanır bu? Sırplar 19. yüzyılda Osmanlı hakimiyetinden çıkıyor ve Sırp milliyetçiliği doğuyor. Milli bağımsızlık hareketi Türklere karşı. Osmanlı ya da Türk fark etmiyor onlar için. Yunanistan'da olduğu gibi milli ideolojinin temeli Türk düşmanlığıdır. Ruslar da bunu iyi kullanırlar. Milošević Kosova'da verdiği bir nutukta Türk Savaşı'nı 1389 Kosova'sını unutmayın gibi sözler söyledi. Bunu tenkit edemezsiniz çünkü Yunanistan'da olduğu gibi Osmanlı'ya karşı mücadele milliyetçiliğin, milli devletin temelidir. Bağımsızlık mücadelesi yapmış, bir yüzyıl savaşmış. Sırbistan'da yıllar önce bir film seyrettim. Filmin konusu Türk vergi memurlarının askerlerle köyü basıp köylünün elinden bütün varlığını gasp etmesi üzerineydi. 1977'de HÜ'de International Association of Economic and Social History of Turkey adında bir dernek kurduk. Çeşitli yerlerde kongrelerimiz oldu. Dubrovnik'te de toplandık. Siz bu bilim kurumunu Osman Okyar ile birlikte kurdunuz değil mi? Evet, Osman Okyar ile kurduk ve ilk kongresini HÜ'de 1977'de topladık. Derneğin üyeleri arasında Bernard Lewis, William McNeil gibi tanınmış şimalar var. Her 3 senede bir kongre toplanıyor. 10. kongreyi Venedik'te toplamaya çalışıyoruz. Başkan olarak yürütüyorum. Bursa'daki 8. toplantıda çok şükür bir statü yaptık ve genel kurula kabul ettirdik. Müteakip 9. Dubrovnik Kongresi'nde genel heyetin tasvibinden geçti. Şimdi bu statüyü Uluslararası Oryantalist Araştırmalar Birliği tasdik etti. Birçok avantajı ve faydası olmalı uluslararası olunca. Bir kere dünyaca tanınıyorsunuz. İkincisi UNESCO mali yardım yapıyor. Tabii Türkiye tarihini temsil eden uluslararası bir teşekkül oluyoruz. Kurucusu olarak bunu elde etmek için bütün gayretimle çalıştım. Her kongreye en aşağı 100 kişi katılıyor. Osmanlı'nın sosyal ekonomik tarihi üzerinde bildiriler veriyorlar. Kongrenin bildirileri basılıyor. Şimdiye kadar 7 cilt yayınlandı. Çok önemli bir fonksiyonu var Türk tarihi bakımından. Statü neden yapılamadı? Fransız delegeler aralarındaki kişisel kavgalar yüzünden engellediler. Aralarından birisi bizim dernekte çok faal. Onu baltalamak için daima statünün çıkmasını baltaladılar. Uluslararası bir teşekkül, kitaplar neşrediyoruz ama adımız bir yerde geçmiyordu. Tam kim engelliyor hocam? Başkanlık bahis konusu olursa bir Türk başkan olacak, bunu istemiyorlar. Strasbourg'da, Amerika'da, Princeton'da, Almanya'da, Heidelberg'de kongrelerimiz toplandı. Daima cephe aldılar. Nihayet Dubrovnik'te statü tasdik olundu. Dubrovnik'i nasıl buldunuz? Dubrovnik bir kongre şehridir zaten. Şahane bir ortaçağ kalesi var. Kale içindedir şehir. Dubrovnik arşivi Osmanlı tarihi için hayli önemlidir. Şehir turist merkezidir. Güzel lokantaları vardır, müzeleri görülmeye değer. Zagreb Üniversitesi'nin Dubrovnik'te kongreleri düzenleyen bir merkezi var. Başkanı Profesör Ivana Burdeles bize çok yardımcı oldu. Dubrovnik'i bir kongre şehri haline getirmişler. Hırvatlar Balkanlı milletler arasında turizme çok değer verirler. Tüm Dalmaçya kıyıları turizm cennetidir. Hocam siz niye Balkanlı diyorsunuz? Dikkat ettim, nasıl tarihçi oldum yazınızda da aynı şekilde kullanılıyor. Dağlık yere Türkler Balkan der. Balkanlara adını biz vermişiz. AISEE Bulgaristan'da araştırma merkezi Centre des Etudes Balkaniques'tir. AISEE her memleketten Balkan etütleri yapan bir merkezin temsilini kabul ediyor. Mesela Amerika'da da Balkan etütleri yapan bir dernek varsa buraya üye olabiliyor. Ama Balkanlar dışındaki memleketlerin 1 rey hakkı, Balkan ülkelerin 2 rey hakkı var. Hemen hemen her sene Balkanlar'da bir merkezde toplantı yapılır. Atina'da, Bükreş'te, Sofya'da ve bazılarında. TTK'da bir komite kurup Rumeli tarihiyle ilgili arkadaşları davet ettim. Yıllarca bu dernekte temsil edildik. İki kongresini Türkiye'de topladık. Sonra ihmal edildi. Mesela Belgrad toplantısında bir Türk katılımcı yoktu. Balkan'la kültür bakımından bir köprü olan bu müessese işlemedi. En son olarak eski bir öğrencim Profesör Doktor Melek Delilbaşı tek başına bu komiteyi temsil etmeye çalışmış yıllarca. Nedense son yıllarda Balkan işleriyle gereğince ilgilenmiyoruz. Halbuki Balkanlar 500 yıl vatanımız olan bu topraklar bugün de Türkiye için hayati önemdedir. 19. ayrımın sonu. Sayfa 245.